Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı İdrak ve Şuur Hastalığı başlıklı yazıyı sunacağız. Hastalık bulunduğu uzvu rahatsız eden, onun vazifesini gereği gibi icra etmesini engelleyen bir bozulmadır. Gözün hastalanması görmeyi, kulağın hastalanması işitmeyi, dilin hastalanması konuşmayı etkilediği gibi insanın idrak ve şuur hastalığı da doğru düşünmeyi, hayat ve hadiseleri doğru değerlendirmeyi etkiler. İdrak ve şuuru bozan daha başka hastalıklar olsa da en ciddi hastalıklardan birisi İki yüzlülük diye ifade edebileceğimiz nifak hastalığıdır. Yani menfaat ya da korku saykıyla olduğu gibi görünememe hastalığı. Kur'an-ı Kerim bu hastalığı insanın öz benliğini bozan bir hastalık olarak takdim eder. Bu hastalık sahiplerinde hayat ve hadiseleri doğru değerlendirememe bozuklukları ortaya çıkar. Bozgunculuk yaparlar ve fakat yaptıklarının insanlığın menfaatine ve maslahatına bir hizmet olduğu düşüncesindedirler. Yüce Yaratıcı'nın böyleleri hakkındaki hükmü onların beyinsizler takımı süfeha olduklarıdır. Bu hastalığı oluşturan, artıran, müzminleştiren ve kalıcı hale getiren virüs ise yalan ve sözde durmama virüsüdür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği en ciddi hastalıkların başında bu iki şahsiyet zaafı gelir. Münafıklık bu iki hastalıkla oluşur ve zamanda idrak ve şuuru yer bitirirler ve en kötüsü de çoğu zaman son nefese kadar kişilikte kalıcıdırlar. Şu ayeti kerime bu gerçeğe dikkat çeker. Allah kendisine verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle kendi huzuruna çıkacakları güne kadar kalıcı bir şekilde kalplerinin tam ortasına o çirkin nifak hastalığını yerleştirmiştir. Tevbe Suresi 77. Bu ilahi mesajdan anlıyoruz ki yalan ve söze durmamak kişiliğin özünde derin bir yara açıyor ve bu yara adeta mahşere kadar iyileşmiyor. Yine insanı öyle çürütüyor ki onu inkar seviyesizliğinin bile altına düşürüyor. Yani çukurlaştırıyor. Şu ayeti kerimede hem bu çukurlaşmayı ve hem de fırsat eldeyken kurtulma penceresinin ne olabileceğini beyan ediyor. Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tevbe edenler, dürüst ve erdemlice yaşayanlar, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve yalnız ona yürekten inanıp bağlananlar hariç. Zira bunlar müminlerle birlikte olacaklardır ve zamanı geldiğinde Allah bütün müminlere büyük bir mükafat bahşedecektir. Nisa Suresi 145-146. Rahman ve Rahim olan Yüce Mevla bu derece hastalığa tutulmuş olmalarına rağmen yine bir fırsat daha sunuyor ve tedavi yolunu gösteriyor. Tevbekâr olmak, ıslahı hal etmek, Hakk'a sarılmak, samimi bir şekilde ona ve ondan gelene bağlanmak, aksi halde sonuç ortadadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de insani özü yiyip bitiren bu virüslere sık sık dikkat çeker. Yalancılık yoldan çıkmaya, fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı, kezzap diye yazılır. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bazı alimler bu ve benzeri hadislerden hareketle münafıklığı itikadi münafık ve ameli münafık diye iki kısımda değerlendirirler. Kalben inanmadığı halde inanmış görünen kimselere itikadi münafık, kalben inandığı halde amel ve davranış itibarıyla münafıklık alameti taşıyanlara da ameli münafık demişlerdir. Ancak yukarıda mealleri zikredilen ilgili ayetlerin nifakla yalan arasındaki kurduğu ilişkiye bakılacak olursa denilebilir ki, ameli münafıklık zamanla itikadi münafıklığa köprü olabilecektir. Öyleyse her bir yalan ve söze durmama zafiyeti, idrak ve şuur mahalli olan insani özümüzde, yani kalbimizde manevi bir kanser hücresi oluşturmaktadır. Sözde durmamak da esasen yalanın bir kardeşidir. Üzülerek ifade edelim ki, gerek ticari hayatta, gerek aile hayatında, gerek arkadaşlıklarda ve gerekse diğer ilişkilerde sözde durmama hastalığı sanki büyük bir günah olarak algılanmıyor. Sadece kusura bakmayın denilerek geçiştiriliveriyor. Halbuki söz verip de sözünde durmamak Rabbimiz katında büyük bir gazabı celbediyor. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Saf Suresi 2-3. Bu hakikatlerin farkında olan hassas müminler, söz verme mesuliyetinin gereğini yerine getirme adına tüm imkanlarını seferber edebiliyorlar. Mithat Cemal Kuntay anlatıyor. Meşruiyetin ilk seneleri. Bir cuma adam boyu kar yağdı. O gün Mehmet Akif'in hazzetmediği şeyler işlemedi. Araba, tramvay, şibendifer ve vapur. Çapa'daki bizim eve o gün sütçü, ekmekçi gibi adamlar bile gelmediler. Öğle yemeğinden sonra biz hala ekmekçiyi beklerken nihayet kapı çalındı. Fakat Akif Bey gelmişti. Bıyığının yarısı donmuştu. Şaşırdım. Nasıl geldiğini merak ettim. Beylerbeyinden nasılsa Beşiktaş'a bir vapur işlemişti. Bu kadar mı dedim? Tabii ki bu kadardı ve tabii ki Beşiktaş'tan Çapa'ya işleyen bir şey yoktu. Ancak bunu sormaya da lüzum yoktu. Çünkü Beşiktaş'tan Çapa'ya bu havada insanlar yürüyerek de gelirdi. Bu karda tipiye, yaya yürünülen mesafeye ben şaştıkça Akif de benim hayretime şaşıyordu. Gelmemem için kar tipi kafi değil. Vefat etmem lazımdı. Çünkü geleceğim diye söz vermiştim. İnsanların birbirlerine verdikleri sözün bu kadar korkunç bir şey olması o gün beni ürküttü. Akif dedim, sen eğer verilen sözün manasını bu türlü anlıyorsan bana izin ver de ben bu türlü anlamayayım. Benim verdiğim sözün şiddetli bir lodosa bile tahammülü yoktur. Ben böyleyim dedi. Ben de böyleyim dedim. Bu vakadan sonra ona söz vermekten korktum. Dediğim gibi onun gözünde ne kara yel fırtınası ne diz boyu kar meşru mazeret değildi. Hülasa sözün özü adam olmak, adam kalmak ve adam gibi yaşamak bedel istiyor. Yalana düşmeden, mazeretler üretmeden, sözünün eri olarak dürüst bir kişilik istiyor. Evet, değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı İdrak ve Şuur Hastalığı başlıklı yazısını paylaştık programımızda. Bir başka yazıyla devam edeceğiz. Sinan Özgenç'in kaleme aldığı Bugün Allah için Hangi Kepsi Paylaştın başlıklı yazıyı sunacağız. Önce birkaç örnek vereceğim, sonra konuyu bağlayacağım. Sosyal medyada İslam'ı tebliğ etmek gayesiyle yapılan bir takım paylaşımlar var. Hepsi de çok beğeni, çok paylaşım almış caps'ler. Örnek olarak seçtiğim ilkinin içeriği şöyle. Münker ve Nekir'in Rabbin kim sorusuna Muhyiddin Arabi Hazretleri şu cevabı verir. Biz bizle beraberken bizi bize sordular. Biz bizden hiç ayrıldık mı ki bizi bize sorarlar. Biz bizden başkası mıyız ki bize sorarlar. Melekler kaydı nasıl tutacaklarını şaşarak Allah katına başvurduklarında Cenab-ı Hak şöyle nida eder. Muhyiddin kulumu dünyada kimse anlamadı. Ölünce de melekler anlamadı. Onu bana bırakın, ben anladım. Cevap tamamdır. İçeriği okuyunca paylaşımı yapan arkadaşa Facebook üzerinden sual ettim. Merak ettim sadece, hadiseyi kim kaydetmiş acaba? Cevap, manevi kameramanlar, melekler ve benzeri. Bu bir kalp işi, buradaki mesaj önemli olan. Hikayeler, menkıbeler, masallar yahut diğer her türlü anlatılar. Evet, insan isterse masallardaki ejderhaların dahi gerçek olduğuna inanabilir. Kendi sorunudur. Konu dinse mesele kalp işi değil, delil ve şeriat işidir. Artık vahiy alacak bir peygamber daha gelmeyeceğine göre Rabbin sözlerini içeren bu haberi kim almış olabilir? Gaybı Allah'tan gayrı bilen yokken Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin akıbetini garanti eden bu haber nereden? Günde 70 defa istiğfar eden bir peygamberin ümmetinden mi gerçekten? Ayrıca mezkur metinde Arabi Hazretleri insanların anlayamayacağı, meleklerin dahi aklının yetmeyeceği, sade Allah'ın anlayabileceği bir şey söylemiyor bile. Basitçe ben her an Allah'la beraberdim diyor. Bu mu yani? Bir diğer Facebook içeriği, kalp kanser olmayan tek organdır. Hastalık barındırmaz. Ömür boyunca 300 metrekarelik 500 havuzu dolduracak kadar kan pompalar. Ve bunu bir saniye bile dinlenmeden yapar. Kalp öyle bir motordur ki enerjisini kendi üretir. Bizleri bu şekilde muazzam yaratan Rabbimize şükürler olsun. Önce basit birkaç düzeltme. Kalp kanser olmaz. Kalp de her organ gibi kanser olur. Kalp kanseri ifadesine rastlayamamamızın nedeni söz konusu durumun kalp kanseri değil kalp tümörü olarak adlandırılmasıdır. Primer ve sekonder olarak tanımlanan onlarca kalp kanseri türü hakkında Google'da yapacağınız basit bir aramayla bilgi edinebilirsiniz. Hastalık barındırmaz, kanser dışında daha birçok hastalığa yakalanması söz konusudur ki münhasıran kardiyoloji adı verilen bir bilim dalının inceleme sahasına dahildir. Bir saniye bile dinlenmez. Her kalp atışı 0.85 saniye sürer. Bunun 0.15 saniyesi kulakçık kasılması, 0.15 saniyesi karıncık kasılmasıdır. Yani kalp her kasılma sırasında 0.40 saniye dinlenir. Yaklaşık dakikada 72 adım yaptığını kabul edersek, kalbimiz günde 103.680 atım yapar ve 24 saatin 11.52 saatini dinlenerek geçirir. Varsayalım kalp hakkında verilen bilgiler doğru. Kalp kanser olmayan tek organ olduğu için Allah'a iman etmiş olsak yani kanser olan diğer organlara hatta kanserin varoluşuna baktığımızda ne yapacağız? Dinden mi çıkacağız? Son örnek, vücudun kana en çok ihtiyacı olan bölgelerden biri beyindir. Ama en zor kan ulaştırılan yer yine beyindir. İnsan beynine en güzel kan akışı ise secde halindeyken sağlanır. Namaz kılanların bu sebeple bunama riskleri büyük oranda azalır. Yani haşa, insanı ahseni takvim üzere yaratan Allah, insan vücudunun kana en çok ihtiyacı olan bölgesine kan ulaştırması gereken düzeneyi tam beceremedi de bizden secdeye giderek onun bıraktığı eksikliği telafi etmemizi istiyor, öyle mi? Beynimize kan gitsin diye, namazı bu yüzden kılıyoruz, birilerinin beynine yeterince kan gitmediği açık. Sosyal medya kritiklerimizin seviyesini harama bakma hassasiyetinin bir 10 tık kadar üzerine almamız gerek. Bir bidat kaynağı olarak sosyal medya. Asıl tehlike bu. Ellerine tek butonla on binlerce erişme imkanı geçiren kifayetsiz tebliğciler daha kendilerinin anlamadığı dini bir de başkalarına anlatmaya çalışıyorlar. Yalan yanlış. İslam'a olan katkıları beyin ameliyatına girmiş kasaptan ziyade değilken bugün Allah için filanca kepsi paylaştım diye hepimizden rahat uyuyorlar geceleri. Değerli dinleyenler, Sinan Özgenç'in kaleminden "Bugün Allah için hangi kepsi paylaştın?" başlıklı yazısını paylaştık sizinle. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Bu kez Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Yolu Bulmanın Yolu başlıklı yazıyı sunacağız. Bir yolunu bulur insan, öyle ya da böyle. Bir gönle girmenin, bir hayra erişmenin, kutlu bir amele kavuşmanın, kaldı ki rızkı bile temin etmenin. Daha önce dikkat etmemiştim. Oysa zaman zaman trafiğe takılmamak için yönünü değiştirdiğimde ya da değişik yönlerdeki az işlek yol, sokak ve caddelerde görüyordum onları. Özellikle bazı hareketli sokaklarda 2-3 delikanlı beni durdurmaya çalışıyor, güler yüzle lisanlarını tam bilemesem de anladığım kadarıyla tatlı dille benden bir şeyler istiyorlardı. Dilenciye de benzemiyorlardı. Üzerlerinde çalışıp terlemiş, biraz da yorulmuş bir işçi emaresi oluyordu. Durmuyordum, selam verip geçiyordum. Aynadan baktığımda üzülüp kızanını da görmedim. Neden sonra buranın yerlisi Kamerunlu bir arkadaşımdan öğrendim gerçeği. Nasıl da gözden kaçırmışım. Bazı gençler var ki trafikten sıyrılmak için ara sokaklara meyleden araçların hareketlendirdiği sokakların ve kimi güzergahların yollarında bazı işler yapıyorlar. Bunlar bu sokaklardaki çukurları ellerinde kazma kürek tamir ediyorlar. Buralardan geçen araçlardan da bunun bedeli olarak bahşiş, ücret talep ediyorlar. Kim ne verirse. Afrika'nın birçok ülkesinde var olan, özellikle ara sokaklardaki yol sıkıntılarını bilenler bilir veya bu tahmin edilir, böbrek taşı düşürmeye birebirdir. Sonra dikkat ettim. Hakikaten bu cengaverler aslında kendi üzerlerine düşmeyen bir vazifeyi ifa ederek bir rızık tedariğinde de bulunuyorlar. Hoşuma gitti. Ey Rabbim dedim. İnsanların geçtiği yollardaki engelleri kaldıran, o yollardaki çukurları kapatan, aksaklıkları gideren kullarına, onların isteği üzerine yine kulların vasıtasıyla nice rızıklar veriyor, ikramlarda bulunuyorsun. Ya ancak senin rızan için bir iyilikte, bir hayırda bulunanlara, hem bu dünyada hem de ahirette acaba hangi ihsanlarla o kullarını neyle mükafatlandıracaksın? Bir yolunu bulur demek ki insan, öyle ya da böyle, bir gönle girmenin, bir hayra erişmenin, kutlu bir amele kavuşmanın, kaldı ki rızkı bile temin etmenin. Yeter ki eline bir kazma, bir kürek imkanı verilsin ve yola çıkmasına mani olunmasın. Aynı kumaştan, aynı model dikilmiş elbiseleri giymiş birkaç kişilik beyefendi, hanımefendi gruplar görüyorsunuz bazen. Bir takım bir kurum, kuruluş veya işletmenin elemanları olabileceği aklınıza geliyor önce. Grup halinde ya bir merasimden geliyorlar ya da bir programa gidiyorlar. Tıpatıp aynı kıyafetliler. Öğreniyorsunuz ki adet üzere, davet edilmiş olmayı değerli bulunmak sayıyorlar ve o güne has en özel kıyafetlerini giymeyi vazife biliyorlar. Ancak yakın arkadaşlar yine adet üzere aralarındaki anlaşmaya göre birbirleriyle aynı kıyafeti giyiyorlar, birbirlerine karşı görünümde bir üstünlük durumu olmasın diye. Bu da bir incelik. Demek ki insan tevazuun da ince fikirliliğin de yolunu bulabiliyor. Yeter ki kalbi rotası menfaat üzere esen nefis rüzgarlarının tesirinde kalmasın. Yeter ki yola çık, niyetini sağlam tut. Türkiye'li bir iş adamı şöyle anlattı. Artık Kamerun'u terk etmeye kesin karar vermiştim. Gidecektim buralardan. Ortağımla birlikte tüm ilişki ve irtibatlarımızı bitirmek üzere bir taksiyle son iş olarak bankaya gittik. Bankaya girdiğimizde içerisinde kimlik, pasaport, evrak ve binlerce euro paramın olduğu el çantamı takside unuttuğumu fark ettim. Eyvah dedim. Zaten hırsızlık hadiseleriyle de meşhur şu Afrika beldesinde kendi elimle kendi ettiğime bak. İyice canım sıkıldı. Bir telaşla dışarı çıktığımda caddedeki onlarca aracın taksinin arasından çıkıp elinde çantamla beni arayan ve bu davranışıyla fikrime etki ederek bu ülkede kalmamı sağlayıp sonra yıllarca muhasebe elemanım olarak çalışan Alen, 17 18 yaşında. Ne olacak çocuk demeyeceksin. Dünya alenlerle dolu. Yeter ki yola çık. Niyetini sağlam tut. Bir alen sayesinde nice sene burada mesaiye devam ettik. Binlerce insan bizim vesilemizle ekmek yedi. Evet değerli dinleyenler, programımızda az önce aktardığımız yazı Halit Yasir Özoğlu'na aitti ve yolu bulmanın yolu başlığını taşıyordu. Bu akşam son olarak programımızda Ayşe Yazıcılar imzalı Esas Gaye Vekil Değil Ehil Olmaktır başlıklı yazısını sunacağız. ...18 yaş kişinin büyük addedildiği gibi konjonktür gereği çocuk olarak da görülebildiği bir yaştır. Mesela Anadolu'nun pek çok bölgesinde geniş aile buluşmalarında büyüklerin ayakları boş dururken bu yaş grubunun sınırlı sayıdaki misafir terliklerinden giymesi caiz değildir. Ayağında terlik görülen 18 diye sen daha küçüksün ver bakalım o terlikleri denilir ve daha cümle bitmeden alınır. Fakat aynı 18 diye 10 dakika sonra yemek hazırlanırken kocaman oldun, gel biraz yardım et denilir ve tabaklar ellerine tutuşturulur. Böyle tezatlarla dolu, sınırlı, sorumlu bir yaştır 18. Mesele salt misafir terliği değil elbet. Ülke gündeminde gençleri ilgilendiren bir mevzumuz var. Anayasa değişikliği teklifinde yer alan milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören madde tartışmalara kapı araladı. Destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da oldu. Yaşadığımız dönemde 18 yaş bir takım sorumlulukları almak için oldukça erken kabul ediliyor. Günümüz gençleri aile kurumunun idaresini bile 30'lu yaşlara erteliyorken, ülkenin karar mekanizmasında yer alarak milletin vekilliği gibi ağır bir sorumluluğun hakkını verme konusunda kafa karışıklığının olması normal karşılanmadı. Mevcut eğitim sisteminin yetersizliklerini ve 18 yaşındaki bir gencin tecrübesizliğini de ekleyelim. Esasında insan 18 yaşında hayatın farklı alanlarında başarılar gösterebilecek potansiyeldedir. Gerek kendi tarihimizde, gerek dünya tarihinden hayli örnek biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güvenerek inisiyatif verirdi. 18 yaşında olan Üsame bin Zeyd'i orduya komutan yapmıştı. Zeyd bin Sabit 20 yaşına gelmeden vahiy katibi olmuştu. 30 kadar ilim dalında çalışan Biruni ilk eserini 17 yaşında vermiş, bilim dünyasının dikkatini çekmişti. Öyle ki yaşadığı asra Biruni asrı denmiştir. Edison 21 yaşında 1300'den fazla icadın patentini almış, çok geçmeden ampulü bulmuştu. Çağlar açan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Ülkemizde gerekli altyapı oluşturulmadan bu önerinin getirildiği doğrudur. Hali hazırda milletin vekilliğini yapabilecek gençler belki 3'ü 5'i geçmeyecektir. Tarihimizde 4 yaş 4 ay 4 günlükken Bedi Besmele ile eğitime başlanıyor. Özenli bir yetiştirme programı uygulanıyordu. Şahsi kariyer planlarından önce ümmetin kaderi ve devletin bekası için çalışma düşüncesi kodlanıyordu. 18 yaş maddesini geleceğin gençlerine sunulmuş bir vizyon gibi düşünebiliriz. Gençlere kendini küçük görme, taşıdığın değerden haberdar ol demenin bir şeklidir. Bu karar ülkenin genç nüfusunu tabiri caizse saksıdan çıkartarak daha gürbüz, köklü ve yerli olmaları için geniş topraklara dikmektir. Çocukluğa sınır koymak, ömrü bereketlendirmek için fırsattır. Bu karar çeşitli yollarla gençler üzerine kurgulanan sindirme politikalarına karşı diriltme politikasıdır. Yönetimden memnun olmayanların ülkenin başında ben olacaktım ki diye başlayan beylik cümlelerine karşı hodri meydandır. Büyüklerin büyü de gel mantalitesinden sıyrılarak gençlere geleceğin Hazreti Ömer'i Sultan Alparslan'ın nazarıyla bakmasına vesiledir. Bu karar gençler için bir özendirmedir. özendirerek kötü alışkanlıkların yaşının düşürüldüğü gibi yine özendirerek aklı selim olmanın, kendine ve cihana hükmedecek kıvama gelmenin yaşı küçültülecektir. Bandura'nın sosyal öğrenme kuramındaki gibi gözlem yoluyla öğrenilenler hayata daha hızlı aktarılır. Çanakkale Savaşı'nda ailenin erkekleri yaş hesabı yapmadan cepheye giderken evin küçükleri de ruhen buna hazırlanıyordu. Onlar herkese nasip olmayacak bir makama 18'inde seçilmişlerdi. 18 yaş, araç kullanma ehliyeti ve kendi adına telefon hattı almaktan çok daha fazlasıdır. Gençlerin çocuksu düşüncelerden kurtularak önce duygu, düşünce ve davranışlarını, yani kendilerini idare etme iradesini göstermeleri, sonra ülke yönetiminde söz sahibi olmaları için uygun bir yaştır. Konunun özü ise yaş kaç olursa olsun esas gaye vekil değil, ehil olmak, himmeti âli tutmaktır. Evet, Ayşe Yazıcıların kaleme aldığı esas gaye vekil değil ehil olmaktır başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Genç Dergisi'nin Mart 2017 sayısından aktardık bu akşamki yazılarımızı. Böylelikle biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.